Ayrım 21. Son yüzleşme. Lisa Gardner. Sayfa 259. 21. bölüm. JT ile birlikte yaklaşık bir saat atış çalışması yaptık. Önce 6 metreden, sonra 15 metreden, en sonunda da yaklaşık 30 metreden atış talimleri yaptım. Uzun menzilli hedeflere ihtiyacım yoktu. Benim kavgam kafa kafaya olacaktı. Son cephaneliğimi de boşalttıktan sonra çitin hemen dibindeki bir saman balyasının üzerine oturdum ve silahımı temizlemeye koyuldum. Taurus marka silahımın üzerine eğilip onu özenle parçalarına ayırırken kar başlamış, koyu renk saçlarımı beyaz taneciklerle kaplamıştı. Tulip, JT'nin evinin sıcaklığını ve karısının arkadaşlığını bana tercih ederek evde kalmıştı. JT ara vermeden ateş etmeye devam ediyordu. Tüm gününü 130 metrelik atış alanında oyun oynayarak geçiriyordu. Hedef olarak kimi zaman gülen suratları, kimi zaman beş kollu yıldızları, kimi zaman da eğer sevgililer günü ise bir kalbi seçiyordu. Sanırım herkesin farklı farklı yetenekleri olduğu doğruydu. Telefonum çaldığında önce önemsemediysem de bir anda aklıma otobüsteyken Michael'ın cebine kontürlü bir cep telefonu yerleştirdiğim geldi ve çabucak arayanın kim olduğuna baktım. Arayan Michael değildi ama numarayı tanıyordum. Evet tuşuna basıp D.D. Warren'ı dinlemeye başladım. ''Dün gece çalıştın mı?'' diye sordu.
''Evet.''
''Bu sabah uyudun mu?''
''Hayır.''
''Sen de bizdensin o halde. Bize uğrasana, bir planımız var.''
''Anlamadım.''
''Ben senin yeni en yakın arkadaşınım. Cidden, 30 dakika sonra polis merkezinde buluşalım. Sana göstermemiz gereken bir şey var.'' Dedektif telefonu kapadı. Kafamı kaldırınca JT bana bakıyordu. ''Gitmen mi gerek?''
''Sanırım.''
''Tamam.''
''Tamam.''
Köpeğimi almaya eve gittim. Tulip'le birlikte dışarı geri döndüğümüzde JT gitmiş, havada yalnızca bir barut kokusu asılı kalmıştı. Karısı Tess arkamdan ''Misafir yolcu etmekte pek iyi değildir.'' diye söyleniyordu. Isınmak için kollarını siyah gri kazağının üzerinde birbirine kenetleyerek benimle birlikte üstü kapalı ön verandaya kadar gelmişti. JT'den daha genç görünüyordu. 60'lı yaşlardan ziyade 50'lerinde gibiydi. Açık sarı saçlarında parlak gri renkli teller ışıldıyordu. Üzerindeki solmuş kot pantolonu, kenarları muflonlu terlikleri ve kemikli yüzünü ortaya çıkararak geriye doğru gevşek bir at kuyruğuyla topladığı saçlarıyla güzel bir kadın değildi belki ama etkileyiciydi. Bana JT'yi hatırlatan gözlerle baktı. Sadece bakmıyor, aynı zamanda görüyorlardı. Gördükleri şeyle baş edebileceklerine inanarak bakıyorlardı. Karı koca olarak birbirlerine çok yakışıyorlardı. Boş atış poligonuna doğru çıktım. ''Kendini nasıl hissettiğini anlayabiliyorum.'' dedim. Tess yanımda durarak ona ayın 21'i cumartesi gecesi senin yanında kalmasını söyledim. Ne olur ne olmaz.
''Hayır.''
O da senin böyle diyeceğini söyledi.
''Birden hiç kimseden dayak yedin mi?'' diye sordum.
''Evet.''
''Öylece kabullendin mi yoksa karşı mı koydun?''
''Her ikisi de. İnsanlar değişir, çocuklar büyür.''
JT annemi kafamdan atmamı istiyor.
JT zeki biridir.
Ama bunu nasıl yapacağımı bilemiyorum.
Tess gerçekten merak ettiğini belli eden bir ses tonuyla ondan nefret ediyor musun diye sordu. Bunu bir süre düşünmem gerekliydi.
Bilmiyorum, ondan kaçıyorum. Düşünmüyor, hatırlamamaya çalışıyorum. O zaman bunu hissetmek zorunda kalmıyorum.
İşte senin sorunun tam da bu halde.
İnkar mı? Ama bence bu benim ne kadar güçlü olduğumu gösteriyor.
Gerçekten cumartesi günü öleceğine inanıyorsan, Charlie ve hayatın için savaşman gerektiğini düşünüyorsan, bu konuda bir şeyler hissetmelisin.
Ona çok kızgınım dedim.
Bu sadece bir başlangıç, tek bir doğru cevap yoktur. Ben babamı bağışlıyorum ama JT muhtemelen kendi babasından nefret etmekten hiç vazgeçmeyecek.
Bu beni şaşırtmıştı ama yine de tek kelime etmedim.
Tess, ben nefret etmekten hoşlanmıyorum dedi. Ne babamdan ne de eski kocamdan. Öfkemi sadece yeri geldiğinde beni harekete geçirecek kadar koruyorum. Sonra da bırakıyorum gidiyor. Çocuklarıma bakıyorum. Onları ne kadar sevdiğimi, onların da beni ne kadar sevdiklerini hissediyorum. Ve bu sayede kendimi daha iyi hissediyorum.
Ben de otomatik olarak Tulip'in başına vurarak ben de köpeğimi seviyorum dedim. Her ne kadar kendisi benim köpeğim olmasa da. Bu tıpkı eski bir batı şarkısına benziyor. Burada istediğin kadar kalabilirsin Charlie. Başımı olur anlamında sallayıp doğruldum. Çantamı düzelterek tulipin tasmasını daha sıkı tuttum ve hoşça kal Tess dedim. Şaşırmamıştı. Güle güle Charlie. Tulip ile birlikte ön verandadan çıktık. Her ne kadar Tulip birazcık ağladıysa da ikimiz de ardımıza bakmamıştık. Hafif hafif atıştıran karın altında Tulip ile birlikte taksiye binebileceğimiz bir yere yürümemiz 20 dakikamızı almıştı. Taksinin bizi Boston Polis Merkezi'nin bulunduğu Roxbury'ye götürmesi de yine 20 dakika sürmüştü. Şoför taksisinde bir köpek taşımaya yanaşmamış, bu yüzden de ona fazladan $5 vermek zorunda kalmıştım. Ve verdiğim bu son parayla da artık 5 kuruşum kalmamıştı. İtiraf etmem gerekirse aslında bir kız polisteki komuta memurluğunu para için yapmaz. O an birden memur Makaret'i düşünüp yanaklarımın kızardığını hissettim. Ve sonra da kendime para için çalışmadığımı anımsattım. Polis merkezine girebilmek için güvenlik noktasını geçmem gerekiyordu. Karşıma çıkan ilk polis çam yarması gibi bir siyahiydi. Tabanca taşıyor oluşumdan pek hoşlanmamıştı. Her ne kadar ruhsatımı gösterdiysem de şüpheci tavırları devam ediyordu. Yasal evraklarını gösterdiğin halde insanların silah politikaları gereği sana inanmayacak kadar paranoyak oldukları tek yer Massachusetts olsa gerekti. Tabii ben yasal evraklar konusunda hangi adamların tam olarak atıldığından bir haberdim. Çünkü hepsini benim adıma JT yapmıştı. Muhtemelen birkaç tanıdık ayarlamıştı. Bense ilişkilerimde kilit rolü oynayarak hiçbir zaman cevaplanmayacağını bildiğim sorular sormamıştım. Güvenlikteki polis ne iş yapıyorsun diye sordu. Grosvenor polis merkezinde acil komuta merkezi memuruyum. Ah işte şimdi gergin omuzları düşmüştü. Bana saygıyla baktı. Polis memurları çağrı memurlarını severlerdi. Biz onların eli ayağıydık ve onlar da bunun farkındaydı. Silahımı elinde tutmaya devam ederek bana bir etiket uzattı. Çıkarken alabilirsin. Köpeğini de aynı şekilde.
Köpeğimi alamazsınız.
Memur Beefy yeniden iddetlenmişti. Tatlım, benim evim benim kurallarım. Baş parmağıyla dış kapıyı işaret ederek, ''Köpekler dışarı çıkıyor, söz dinleyin lütfen, ben göz kulak olurum.''
24 saattir gözlerini kırpmamış biri olarak bu haber hiç hoşuma gitmemişti. Adamın benim boy olarak 3 katım, ağırlık olarak da 4 katım olduğunu göz ardı ederek, ''Bak, beni buraya senin dedektifin çağırdı.'' dedim. ''Bu benim köpeğim ve ben onu bu havada hem de bu mahallede dışarıda bırakamam.'' Dedektif D.D. Warren beni görmek istiyorsa ikimizi de içeri alır. Anlaşma budur.
Çavuş D.D. Warren mı? Memurun kara suratının ortasında kocaman bir tebessüm belirmişti. Ah, o zaman sana bol şans.
Tarama cihazının diğer tarafında oturan nöbetçi polise dönüp,
Dedektif Warren için köpekli bir ziyaretçimiz var dedi.
Nöbetçi polis, köpekli mi diye karşılık verdi. Köpeğimin tatlı çörekleri bulmakta üzerine yoktur dedim memura. Bunun için senelerce eğitim gördü.
Memur ağır ağır konuşarak tam bir dedektif Warren köpeği dedi.
Tulip ile birlikte nihayet lobiye alınmış sıramızın gelmesini beklerken cam ve çelik kaplı devasa salonda gezinmiştik. Şehirdeki polis merkezleri karanlık, tavanında kocaman sarı lekeleri ve küçücük parmaklıklı pencereleri olan dağınık yerler olmalıydı benim fikrimce. Modern sanat ucubelerinin cam ve gök mavisi renkleriyle bezenmiş, kahve ve taze pişmiş kurabiye kokusuyla dolu, devasa büyüklükte lobilerinin olduğunu düşünmemiştim hiç. Tulip ile hiç farkında olmadan kafeteryanın açık kapısından bizi kendine doğru çeken kokulara doğru ilerledik. Son 12 saattir hiçbir şey yememiştim, Tulip de aynı şekilde. Ama paramızın olmayışı elimizi kolumuzu bağlıyordu. Bu durumda eve giderken de tabana kuvvet gideceğimiz açıktı. D.D. Warren nihayet geniş lobinin diğer ucunda göründü. Onu kıvırcık saçlarının canlılığından ve kristal mavisi gözlerinin berraklığından tanımıştım. O da beni ve Tulip'i görüp yanımıza geldi.
''Ne oldu sana böyle?'' diye sordu. Sanırım morlukların belli olmaya başlamıştı. ''Bokstan.''
Pembe parmaklarımın mora çalan eklem yerlerini işaret ederek boks yaparken eldiven giymeniz gerekmiyor mu diye sordu.
Ayın 21'i geldiğinde saldırganıma eldivenlerimi giymem için beklemesini söylerim artık dedim.
Peki ya boynundaki morluklar?
Hey,
Sen bir de rakibimin halini görmelisin.
Kanuni açıdan konuşacak olursan bunu isteyeceğini hiç sanmıyorum.
Haklısın.
Bir dakika boyunca nasıl bir deliyle uğraştığını anlamaya çalışıyormuş gibi yüzüme baktı. Sonra da güzel köpek diyerek beni şaşırttı. Elini tulipe uzatmıştı. Kadınların köpek sahibi olmalarını seviyorum. En iyi kendini koruma yöntemlerinden biridir. Silahlardan çok daha iyidir. Silahını kaptırıp kendine karşı kullanılmasına sebep olabilirsin. Ama iyi bir köpek saf değiştirmez.
Başımı iki yana salladım. Dedektifin böyle bir çıkarım yapacağını tahmin etmeliydim.
Ayın 21'inde Tulip'in etrafımda olmasını istemiyorum dedim. Onu teyzemin yanına gönderiyorum.
O halde sen bir aptalsın.
Sorumluluk sahibi yetişkin demeni tercih ederdim.
Ölmeye gönüllüsün.
Düşünceli bir arkadaşım.
Fedakar bir aptal.
Kendi kendine yeten bir savaşçı.
Aptalsın dedi dedektif Warren yeniden.
Bitmedi mi daha?
Bilmiyorum. Düşünüyorum da şimdi artık yeni bir bebeğim olduğuna göre yetişkin konuşmalarından daha çok hoşlanıyorum. Kahve ister misin?
Kim ısmarlıyor?
Didi önce beni sonra da köpeğimi dikkatle süzdü. Didi Warren'ı da J.T. Dillon ve karısı Tess'le aynı kefeye koymuştum. O da tıpkı onlar gibi sadece bakmakla kalmıyor, görüyordu.
Gel hadi bendensin.
Tulip'le birlikte Didi'nin peşi sıra kafeteryaya gittik. Ben kendim için kızarmış pirinçli bir sandviç seçerken Tulip'e de peynir ve ekmek almıştım. Sonra arkasına iki kurabiye, bir paket cips, bir fincan kahve ve bir şişe de su eklemiştim. Dedektif tek kelime etmeden faturayı ödedi. Ardından bizi yeniden kapıdaki nöbetçi memura yönlendirdi. Memur bana bir bakış fırlattıktan sonra elindeki etiketli tabancamı dedektife uzattı.
Çantasından çıktı, ruhsatı var dedi.
İspiyoncu diye fısıldadım ona.
Didi gözlerini bana dikti.
Bir şey yok dedim.
Didi tabancamı kokladı ve henüz yeni temizlenmiş dedi.
Bir şey yok dedim bir kez daha.
Ne diye sana yardım ediyorum ki?
Çünkü ben vergilerini veren bir vatandaşım.
O halde Didi elindeki gül ağacı kabzalı nikel kaplı güzel silahımı yeniden görevli memura uzattı.
Yasal, o nedenle çıkarken kendisine yeniden iade edebilirsiniz.
Memur silahımı alıp bana bir ziyaretçi kimliği verdi. Bense ona burnumu kıvırarak cevap verdim.
Çok uzun süredir uykusuzdum.
Didi ile birlikte üst kata cinayet masası birimine çıktık. O bilgisayarının başında yerini alırken ben o gün ikinci defadır nefesimi tutmuş bekliyordum. Ekrana ilk gelen Randy'nin fotoğrafı oldu. Yüzüne dümdüz dökülen buğday sarısı saçlarını bir kulağının arkasına sıkıştırmış, diğer tarafındaki perçemleri kibarca salınırken o koskocaman gözlerini ortaya çıkarmıştı. İçinde pembe petunyaların olduğu bir saksının yanına oturarak poz vermişti. Burası belki de Providence'daki evinin verandasıydı, çünkü arka fon hiç tanıdık gelmemişti. Ama yüzündeki o kocaman yumuşacık tebessüm çok tanıdıktı. Kaşmir kazağının yaka hizasındaki sıralı inci kolyeye dokunuşu öyle tanıdıktı ki. Büyük annesinin bu kolyesini Randy'ye anne ve babası 16. yaş gününde hediye etmişlerdi. Jackie ve benim bu hediye karşısında adeta içimiz gitmişti. Yaşımız belki inciye uygun değildi ama Randy'nin o kolyeyi ne kadar sevdiğini çok iyi biliyorduk. Eğlenmeye, bahçede çalışmaya ya da pazar alışverişine giderken bile bu kolyeyi boynundan çıkarmayacağını, her gün takacağını biliyorduk. Eğer Jackie arkadaşının hediye olarak bu denli gösterişli bir kolye almasını kıskandıysa da bunu hiç belli etmemişti. Ve ben de eğer arkadaşımın onu tanıyan ve seven büyük annesinin ona yadigar olarak bir kolye bırakmasını kıskandıysam da belli etmemiştim. Onun mutlu oluşuyla biz de mutluyduk. Randy'nin yanakları o gün kıpkırmızı olmuştu. Kutuyu açmasıyla birlikte her zamanki o sakin yüzü öyle bir aydınlanmıştı ki kutuda duran incilerden bile daha ışıl ışıldı. Elimde olmadan ekrana uzandım. Sanki hala arkadaşımın telinin sıcaklığını, gamzesinin çukurunu hissediyormuş, adımı çağrışını duyuyormuş gibi dümdüz monitördeki resme dokundum.
''Charlie, Charlie, Charlie, şuna bir baksana, inanabiliyor musun? Büyük annemin incileri, ah Charlie, sence de çok güzel değiller mi?''
Kendime hakim olamadan kelimeler ağzımdan birden dökülüverdiler. Onu yüzüstü bıraktım. Didi beni izliyordu, bakıyordu, ağzı görüyordu.
Neden öyle dedin?
Ben o grubun bir araya getireniydim, işim buydu. Jack'i bizi organize eder, Randy bize enerji verirdi. Ve ben de bizi bir arada tutardım. Olağan kavgalarda, küçük ağız dalaşlarında ve iki kızın diğer teke karşı olduğu durumlarda hep ben devreye girerdim. Biz üçümüz bir aradayken vardık, bunu takdir ediyordum. Bu yüzden benim işim birbirimizden hiç kopmadan kendimizi hep iki kişinin birden, üç kişinin de iki kişiden çok daha iyi olduğunu hatırlatmaktı. Ama sonra 18'imize girdik ve darmadağın olduk.
Neden diye sordu Didi ifadesiz bir sesle. Belki de vereceğim cevabın arkadaşlarımı neden bir türlü unutamadığımın sebebi olduğunu farkındaydı. Gözlerimi arkadaşımın resminden aldım. Dedektife dikkatle baktım ve sert olmanın ne demek olduğunu anladım. Dedektif D.D. Warren, atış hocam J.T. ve karısı Tess aynı özelliği paylaşıyorlardı. Onlar hayata gözlerinde at gözlüğü olmadan bakıyorlardı. Onlarda kurşunlardan kaçmak gibi bir çaba değil, aksine dimdik durup geleni olduğu gibi karşılamak için güven vardı.
Dedektife usulca utanmıştım dedim. Ayrılmamıza göz yumdum. Çünkü ben onları sadece sevmediğimi, aynı zamanda onların beni sevdiğinden çok daha fazla sevdiğimi biliyordum. Bu yüzden onlara annemden hiç bahsetmedim. Belki de bahsetmiş olsaydım, Randy de bize dayakçı kocasını anlatırdı. Ve o zaman belki Jackie ile birlikte ona yardımcı olabilirdik. Dağılıp ayrı yerlerde ölmek yerine birlik olabilirdik. Ama onlara annemden bahsedemedim. Onları öyle çok seviyordum ki beni daha az önemsemelerini istemiyordum.
Dedektif Warren öne eğilip beni dikkatle inceledi. Onlara annenle ilgili ne anlatman gerekiyordu Charlie'in? Sol elimi havaya kaldırdım. Boksta ellerimde oluşan çürükler ve parmak aralarımdaki morluklar hemen kendini göstermişti. Ama ellerimde yalnız bunlar değil, incecik çaprazlama, beyaz yara izleri de vardı. Bu izler cildimin yandığı yaz aylarında, çoğu New Englandlı gibi cildimin bembeyaz kesildiği kış aylarından daha çok ortaya çıkardı. Ama ben Didi'nin bu örümcek ağı gibi soluk izleri görebileceğini biliyordum. Mırıldanarak konuşmaya başladım. Sanırım ki diğer çocukların anneleri çocuklarının ellerinin üzerinde şişe kırıp sonra da yakışıklı stajyer doktorun cam kırıklarını temizlemesi için onları acil servise yetiştirmiyordu. Ya da diğer anneler kızlarının parmak uçlarına kızgın demir basıp 3 gün sonra yeniden aynı doktoru görmeye gitmiyorlardı.
Kaç yaşındaydın o zamanlar?
Anne sözü dinleyecek kadar küçük ama her şeyi hatırlayacak kadar büyük.
Tüm bunlar New Hampshire'da mı oldu?
New York'ta. Annem ölmeden önce orada yaşıyorduk. Sonra sosyal hizmetler teyzemin izini bulup ondan beni yanına almasını istedi. İşte Jackie ve Randy ile de orada okulun ilk günü tanıştım. Yan yana oturuyorduk. O günden sonra da 3 yakın arkadaş olduk. Her şeyi beraber yapıyorduk. Oyun oynuyor, ödev yapıyor, çalışıyor, isyan ediyorduk. Ama 18'imize bastığımızda onlar hayaller kurarken benim hayallerim yoktu. O yüzden gitmelerine izin verdim. Ondan sonra da onları ne aradım ne de neler yaptıklarını sordum. Olmam gereken arkadaş değildim artık. Çünkü onları ne kadar özlediğimi bilmelerini istemiyordum. Çok utanıyordum. Onca yıl sonra onları, onların beni sevdiğinden çok daha fazla seviyordum. Ve şimdi...
Kelimeler artık dudaklarımdan dökülmüyordu. Öylece oturup bir daha asla göremeyeceğim en yakın arkadaşımın resmine bir kez daha dokundum.
Randy'ye her şeyi anlatmalıydım. Jackie'ye de öyle. Ben küçücük bir çocukken sırlarımı biriktirirken, onlar da birer yetişkinken sır küpü olmuşlardı. Randy bize dayakçı kocasından hiç bahsetmemişti. Jackie de bize güvenip eşcinsel olduğunu söylememişti hiç. Ben bunu ancak Pierce Quincy'nin ağzından kaçırdığı polis soruşturması sırasında öğrenmiştim. Öğrendiğimde en iyi arkadaşım hakkında böyle bir gerçeği nasıl bilmediğime şaşarak ifadesiz bir suratla öylece kala kalmıştım. Hiç şüphe yok ki iyi bir arkadaş böylesi bir gerçeği mutlaka en iyi arkadaşlarından biriyle paylaşırdı. Ellerimin üzerindeki incecik beyaz yara izleri hiç umurumda değildi. Benim canımı asıl acıtan yüreğimdeki yara izleriydi.
Dünyam hep küçük olmuştu. Hep annem ve ben, sonra teyzem ve ben. Sonra da Randy, Jackie, Charlie olmuştuk. Hep azla yetinmiştim, hep zor sevmiştim. Ve her zaman çok kaybetmiştim.
Bebek koridorun sonunda ağlıyor. O bebeği de korumalıydım ama bunu da yapmamıştım. Ve şimdi onun adını bile hatırlayamıyordum.
At gözlüksüz bir hayat için bu kadarı çok fazlaydı. 28 yaşındaydım ve halen bazı şeyleri inkar etme eğilimindeydim. Artık bu polis merkezinde olmak istemiyordum. Dağlardaki evime gitmek istiyordum. Teyzemin evine gidip kendimi onun kollarına atmak, sonra da boynuna sarılıp bir çocuk gibi hıçkırarak ağlamak istiyordum.
Üzgünüm, çok üzgünüm. Hepsini çok sevdim ama hepsini de yüzüstü bıraktım. Artık bunu kaldıramıyorum. Bu hayatta tek başına yol almak çok zor.
O sırada kapı çaldı. Dedektif Warren da ben de başımızı kapıya çevirdik. Kapının eşiğinde göz alıcı kızıl kahve saçlarının dalgalarını ve en az onlar kadar gösterişli kıvrımlı atlarını ortaya çıkaran tarçın kırmızısı kazağıyla bir kadın duruyordu. Bir an aklımdan televizyon şovlarında gördüğümüz polislerden biri diye geçirdim. Hani şu dosya kapatan, erkek polisi alt eden ve bu iki başarısını bir çift yeni Jimmy Choo's ayakkabısıyla kutlayan polislerden biri. Gözlerimi istemeden dümdüz olan göğüslerime çevirip parmaklarımı basit bir at kuyruğuyla topladığım kahverengi saçlarımın arasından geçirdim ve bir an kendimden utandım.
"Kadın ona gösterdin mi?" diye sordu.
"Daha yeni başladık, içeri gelsene, dedektif o. Bu Charlene Grant. Charlene, bu da dedektif O. Facebook uzmanımız olarak sayfayı o açtı."
Dedektif O ile el sıkıştık. Benim yaşlarımda gibi duruyordu ki bu beni çok şaşırtmıştı. Kahverengi gözlerine baktığımda en az D.D. Warren'inki kadar düz ve dobra bir bakış yakalamıştım. Akademiden mezun olmanın birinci kuralı böyle bakabiliyor olmak olsa gerekti. Masanın altında kıvrılmış uyuyan Tulip'e bakarak "Güzel köpek," dedi. İstemsiz olarak "Benim değil," dedim. Dedektif önce bana, ardından da Didi'ye baktı. "Didi benim de değil," dedi.
"Ona ne şüphe?"
O masanın bir kenarına hafifçe oturdu. Ofis çok büyük değildi. Artık tıklım tıkış bir odada iki sert polisin arasında sıkışıp kalmıştım. Üstelik ikisinin de gardırobu benimkinden iyi ve her ikisinin de silahı benimkinden büyüktü. Bunun bir tesadüf olmadığını düşünüyordum. O nezaketsiz bir sesle bilgisayar ekranını işaret edip "Ne düşünüyorsun?" diye sordu.
"Anlamadım."
Dedektif gözlerini yeniden Didi'ye çevirdi. Didi açıklamaya geçerek "Henüz oraya gelemedik," dedi. "Bu senin eserin, o yüzden tanıtımını neden sen yapmıyorsun?"
Dedektif o "Pekala," diyerek söze başladı. "O halde 21 Ocak Cumartesi günü Randy Menken'in Providence'da öldürülüşünün ikinci yıl dönümü." Tek kelime etmeden olduğum yerde irkildim. "Ve de Atlanta'da öldürülen Jackie Knowles'ın öldürülüşünün birinci yıl dönümü. Bu önemli tarihin hatırına ve iki kurbanın anısına bir Facebook sayfası oluşturduk. Bu sayede bir tepki alıp almayacağımıza bakacağız."
"Nasıl?"
Didi araya girerek "Sen kasabaya gelmeden önce Jackie ve Randy'nin mutlaka başka arkadaşları olmuş olmalı," dedi. "Acaba senin gelişinle üzülen birileri olmuş mudur? Belki başka bir kızın yerini almışsındır. Bir yarış başlatıp sosyal bir rekabete sebep olmuşsundur."
Boş gözlerle ona baktım.
"Bilmiyorum. O zamanlar 8 yaşındaydık. 8 yaşındayken sosyal rakiplerin olduğunun farkına varıp varamayacağından emin bile değildim."
"Peki ya büyüdüğünde? Siz üçünüz ortada adeta üç silahşörler gibi dolanıyordunuz. Diğer kızlar bunu nasıl karşılıyordu?"
Hala mevzuyu anlayamamıştım.
"Biz kaba kızlar değildik. En azından öyle olmadığımızı düşünüyorduk. Zorba da değildik. Biz sadece birlikte oynuyorduk, o kadar."
Dedektif o sertçe "Peki ya diğer kızlar da oynamak istedilerse?" diye sordu. "Onlara izin veriyor muydunuz?"
Sesinde garip, sanki suçlayan bir ton vardı. Kendimi bir anda arkama yaslanırken buldum. Belki de bu dedektifin suçluları köşeye sıkıştırmak için kullandığı bir taktikti. Belli ki benim suçlu olduğuma çoktan karar vermişti.
"Cesaretle ilkokuldan mı bahsediyorsunuz?" dedim. "Çünkü o dönemden aklımda kalanlar hayal meyal ip atlayışımız ve elim sende oynayışımız. Ama etrafta bunu yapan onca çocuk vardı. Yalnızca biz üçümüz oynamıyorduk."
Dedektif Warren araya girdi. Pekala, lise dönemine gelelim. Randy, Jackie, Charlie üçlüsü liseye başladığında sosyal çevreleri nasıldı? Hep birlikte miydiniz yoksa başka arkadaşlarınız var mıydı? Başka hobileriniz, spor faaliyetleriniz ya da okul sonrası aktiviteleriniz var mıydı?
Her zaman birlikte değildik. Farklı derslerimiz vardı elbette. Müfredat dışı farklı aktivitelere katıldığımız da oluyordu. Jackie münazara, futbol ve kayak takımındaydı. Randy buz pateni ve de el sanatlarına katılıyordu. Ben de kışları cross kayağı yapardım ama genelde teyzeme pansiyonunda yardım etmeyi tercih ederdim.
Didi o halde başka arkadaşlarınız da vardı diyerek bir çıkarımda bulundu.
Sanırım sınıfımızda bizden başka 150 çocuk daha vardı. Bu yüzden kesinlikle birbirimizden çok daha fazla kişiyi tanıyorduk.
Dedektif O kahverengi bakışlarını yeniden üzerime dikip konuşmaya başlayarak Randy'den başlayalım dedi. O seninle ve Jackie ile beraber değilken kiminle takılırdı?
Bunu bir süre düşünmek zorunda kalmıştım. 10 yıl öncesine gitmem gerekiyordu.
Ki bunu her yapışımda Jackie'nin hafızamla dalga geçen sözleri kulaklarımda çınlıyordu. Polislerin tüm insanlar içinde en çok benim bir şeyler hatırlamama ihtiyaçları vardı.
Bir kız vardı. Adı Sandra, Cynthia, yoksa sendi miydi? Becca, evet adı Becca'ydı. O da buz pateni yapıyordu galiba. Bir de Felicity diye biri vardı galiba. O da Randy gibi patendeydi sanırım.
Onları sever miydin?
Omuzlarımı siktim herhalde.
Onlar seni sever miydi?
Omuzlarımı bir kez daha silktim. Şimdi artık biraz daha utanmıştım. Koridorlarda karşılaştığımızda birbirimize selam verirdik. Herhalde öyleydi. Neden? Siz ne arıyorsunuz?
Dedektif Warren dördüncü bir kız dedi. Aranıza girmeye çalışan ama bir türlü izin vermediğiniz bir kız daha. Onun halen peşinizde olduğu ve çok öfkeli olduğuna inanmamız için elimizde ciddi sebeplerimiz var.
21. ayrımın sonu. Sayfa 275.